Ayrım 26.
Fiona, Barry'nin annesine ufak bir kutu çikolata getirdi. "Getirmeseydin keşke. Kilo almama yarayacak," dedi kadın. Yüzü solgun görünüyordu. Bakışları da yorgundu. Koyu kahverengi bir elbise giymişti. Saçları da dümdüz ve cansızdı. Fiona yine de kadına hayranlıkla bakıyordu. "Ah Bayan Haley, şişman değilsiniz ki. Nefis elmacık kemikleriniz var. Bir insanın şişman olup olmadığı oradan belli olur, elmacık kemiklerinden." Barry, annesinin duyduklarına inanmayan bir edayla yüzüne dokunduğunu gördü. "Doğru mu?" dedi. "Gerçekten, çıkık elmacık kemikleri olan bütün film yıldızlarına bakın." Birlikte film artistlerini saymaya başladılar. Bir kilo bile almayan Audrey Hepburn, Ava Gardner, Meryl Streep, sonra da elmacık kemikleri belirgin olmayan başka artistleri saymaya başladılar. Barry haftalardır annesini bu kadar canlı görmemişti. Fiona'nın Marilyn Monroe'yu tartıştığını duydu. Yaşlansaydı güzelliğini koruyamayacağını söylüyordu. Konuyu intihar edenlere getirmemesini diliyordu. Annesi konuya doğal bir yaklaşım göstererek, "Ama kendini bunun için öldürmedi ki," dedi. "Yani elmacık kemikleri yüzünden demek istiyorum," dedi. Barry Fiona'nın kızardığını fark etti. Yine de bir şey olmamış gibi konuşmaya gayret ediyordu. "Hayır, bence yeterince sevilmediğini sandığı için yaptı. Aman ya Rabbi, iyi ki bizler de böyle davranmıyoruz. Yoksa kısa zamanda dünyada yaşayan kimse kalmazdı." O kadar doğal ve öyle hafife alarak konuşuyordu ki Barry bir an için nefesini tuttu. Annesi ise hiç beklenmedik bir şekilde normal bir sesle, "Belki de ölmek istemiyordu. Belki sevdiği adamın çok üzüldüğünü görmek ama kurtulmak istiyordu," dedi. Barry hayranlıkla Fiona'yı seyrediyordu. Bugün çok daha canlıydı. Nasıl adlandırılması gerektiğini bilmiyordu ama sanki eskisi gibi her konuda ondan bir ipucu beklemiyordu. Eve yemeğe gelmek için ısrar etmesi çok iyi fikirdi. Fiona'nın annesine elmacık kemiklerinin ne güzel olduğunu söyleyeceği kimin aklına gelirdi? Akşamın beklediği kadar korkunç olmadığını hissetti. Biraz rahatlayarak Marilyn Monroe'nun intiharı gibi bir mayın tarlasından sonra hangi konuya geçeceklerini beklemeye başladı. Barry içinden konuşabilecekleri konuları sıralıyordu. Hiçbirini uygun bulmuyordu. Fiona'nın hastanede çalıştığını söyleyemezlerdi. Çünkü bu sözler herkese mide yıkamalarını ve orada geçiren günleri hatırlatırdı. Birden İtalyanca kursundan da söz edemezdi, ne de süpermarketten veya motordan bahsedebilirdi. Bu konulara değinirse tehlikeli yerlerden uzaklaştırmak için yaptığını anlarlardı. Annesine Fiona'nın tişörtlerini anlatsa belki bundan hoşlanmazdı. Zaten Fiona da en iyi ceketiyle güzel pembe bir bluz giymişti. O anda kedi odaya girerek tek gözünü Fiona'ya dikti. "Seni Kansakiro ile tanıştırayım," dedi Barry. Kızgın, kocaman kediyi hiç bu kadar sevmemişti. "Ne olur tanrım, Kansakiro Fiona'nın yeni eteğini tırmalamasın ve herkesin önünde mahrem yerlerini yalamaya kalkmasın," diye yalvarıyordu. Oysa kedine başını Fiona'nın dizlerine dayayarak kalkışa hazırlanan ufak bir uçak gibi mırlamaya başlamıştı. "Sizin de kediniz var mı?" diye sordu Barry'nin annesi. "Hayır, aslında ben çok istiyorum ama babam insanın başına açtığı dertleri bilmediğimi söylüyor. Çok yazık, ben kedileri çok oyalayıcı bulurum. Kansakiro belki güzel değil ama bir erkek kedi olarak çok anlayışlıdır." "Anlıyorum," dedi Fiona. "Erkeklerin bu kadar zor olmaları ne tuhaf değil mi? Aslında bunu isteyerek yaptıklarını sanmıyorum. Sadece yapıları böyle. Onlar kalpsiz." Bayan Haley'nin gözlerinde tehlikeli bir parlaklık vardı. Göğüslerinde kan dolaşımını sağlayan, pat pat diye vuran bir şey var ama ona kalp denemez. Barry'nin babasını ele alalım. Barry'nin bir arkadaşını getireceğini bile bile gelmedi. Biliyordu ve yine gelmedi. Bu Barry'nin beklediğinden de kötüydü. Annesinin ilk yarım saatte işin derinliğine dalacağını hiç tahmin etmiyordu. Ama Fiona bununla da kolay başa çıkmayı başardı. "Erkekler böyledir işte. Barry'i ailemle tanıştırmak için eve çağırdığımda babam da aynen böyle yapacaktır. Bana arka çıkmayacağından, beni hayal kırıklığına uğratacağından eminim. Evde olmayacak demek istemiyorum çünkü hep evdedir. Ama 5 dakika geçmeden Barry'e motora binmenin ne kadar tehlikeli olduğunu, süpermarket kamyoneti kullanmanın da en az motosiklet kadar tehlikeler içerdiğini, Futbol sevmenin de aptallık olduğunu söyleyeceğine bahse girerim. İtalyanca öğretmeninin kötü taraflarını bulursa onları da sıralayacağından eminim. Babam her şeyin iyi yanını değil, kötü yanını görmekte ustadır. Bunun ne kadar iç karartıcı bir şey olduğunu bilemezsiniz. Peki annem bu duruma ne diyor? Barry'nin annesi anlatılanlarla çok ilgileniyordu. Bir an için kocasını eleştirmeyi bir kenara bırakmıştı sanki. Yıllar geçtikçe o da babam gibi düşünmeye başladı galiba. Onlar yaşlı Bayan Hayley, sizlerden çok daha yaşlı. Ben kalabalık bir ailenin en küçük çocuğuyum. Onların alışkanlıklarından vazgeçmeleri için artık çok geç. Kocaman gözlüklerine yansıyan ışıkla parıldayan gözleri ve tertemiz saçlarını tuturan fiyonguyla o kadar içten ve heyecanlı görünüyordu ki, dünyada oğluna böyle sıcak davranan bir kız istemeyecek anne olamazdı. Barry annesinin gittikçe rahatladığını gözlemliyordu. Barry, iyi bir çocuk gibi mutfağa git, böreği fırına koy. Başka yapılacak ne varsa yap lütfen, olur mu? Barry odadan çıktı. Biraz gürültü yaptıktan sonra oturma odasında neler olduğunu anlamak için sessizce kapıya yanaştı. İki kadın duyamayacağı kadar alçak sesle bir şeyler konuşuyorlardı. Ne olur Tanrım, ne olur Fiona aptalca bir şey söylemesin diye içinden dua ediyordu. Annesi de babasının başka kadınlarla ilişkisi olduğu konusundaki hayallerinden söz etmese, içini geçirerek üç kişilik masayı kurmaya koyuldu. Babasının bulunmayışına canı sıkılmıştı. Ne de olsa her şeyi eski haline getirmek için bir çaba gösteriyordu Barry. Bu durumda o da ufacık bir çaba gösteremez miydi? Böyle davranarak annesinin kuşkularını da daha da alevlendirdiğini fark etmiyor muydu? Bir kerecik olsun eve gelip babalık görevini neden yerine getirmiyordu? Annesi hiç olmazsa tavuklu börek ve elmalı tart yapmıştı. Bu da bir ilerleme değil miydi? Yemek umduğundan çok daha iyi geçti. Fiona önüne konulan her şeyi silip süpürmüştü. Hamur yapmayı çok öğrenmek istediğini söyledi. İyi yemek yapmayı bilmiyordu. Sonra birden aklına bir şey geldi. İşte buldum. Ben de yemek kursuna katılırım diye bağırdı. Barry ne öğrenmek istediğimi sordu da bu sofrayı görünce gerçekten neden hoşlanacağımı anladım. Çok iyi fikir dedi Barry. Genç kızın annesinin yemeklerini beğenmesinden çok mutluydu. İyi hamur yapmayı öğrenmek için eli hafif birinden ders almalısın dedi annesi. Yine her şeyi kusur buluyor dedi Barry içinden. Oysa Fiona hiç alınmışa benzemiyordu. Evet haklısınız. Hemen şimdi dönemin yarısına geldik. Size bir şey soracağım ama hayır böyle bir şey isteyemem belki. Barry'nin annesinden bir şey bekler gibi hevesli bir hali vardı. Ne demek istediğini söyle bakalım. Salıları ve perşembeleri Barry akşam kursuna gittiğinde... Siz bana gösterirseniz işin püf noktasını öğretseniz diyecektim. Yaşlı kadın bir süre sustu. Fiona devam etti. Özür dilerim. Hep böyle yaparım zaten. Düşünmeden konuşurum. Barry'nin annesi sana hamur yapmayı seve seve öğretirim Fiona dedi. Önümüzdeki salı ekmek ve scone ile işe başlarız. Bridget Dunn hayranlık içindeydi. Annesinden yemek öğrenmek ne harika fikir dedi. Aslında ağzımdan doğal olarak çıktı. Fiona cesaretine kendisi de şaşıyordu. Bir de erkeklere nasıl davranacağını bilmediğini söylüyorsun. Bu meşhur Barry ile ne zaman tanışacağız? Yakında. Bütün arkadaşlarımın karşısına çıkararak ürkütmek istemiyorum. Özellikle senin gibi seksi ve özgüvenli olanların. Tanrım ne kadar değiştin Fiona. Granya, ben Fiona. Aman neyi, ben de genel müdürlükten arıyorlar sanmıştım. Nasılsın? Ne yaptın? Neyi ne yaptım? Biliyorsun ya. Hayır daha değil ama yakında. Her şey sırayla. Sana teşekkür etmek için arıyorum. Niçin? Ne kadar salak olduğumu söylediğin için. Hiç öyle bir şey söylemedim Fiona. Granya'nın alınmış olduğu seziliyordu. Belki öyle söylemedin ama aklımı başıma toplamamı söyledin. Ne kadar işe yaradı bilemezsin. Şimdi bana bayılıyor. Annesi de öyle. Daha iyi olamazdı. Çok memnun oldum. Granya'nın gerçekten memnun olduğunu anladı. Sen de kendine düşeni yaptın mı merak ediyorum. Babanı görmeye gittin mi? Hayır, yapmak istiyordum ama son dakikada korktum. Granya, Fiona'nın sesi sertti. Senin bana kızabileceğini düşünemiyorum. Evet ama o akşam aldığımız kararlara uyacağımıza söz vermemiş miydik? Biliyorum. Bridget o günden sonra ağzına düşük kalorili tatlandırıcıları almadı. Ben de bir kaplan kadar cesur davranmaya başladım. İnanmazsın. Tamam tamam Fiona. Bu akşam giderim dedi Grania. Grania derin bir nefes aldıktan sonra kapıyı çaldı. Kapıyı babası açtı. Yüzündeki ifadeden bir şey anlaşılmıyordu. Anahtarın yok mu? Neden birinin senin için kapıyı açmasını bekliyorsun? Hala bu evde yaşıyormuşum gibi elimi kolumu sallayarak içeri girmek istemedim. Sana burada oturamazsın diyen mi oldu? Biliyorum baba. İkisi antrede karşılıklı duruyorlardı. Rahatsızlık veren bir sessizliğin ortasındaydılar. Herkes nerede? Evdeler mi? Bilmem dedi babası. Hadi baba nasıl bilmezsin? Bilmiyorum. Annem belki de mutfakta kitap okuyordur. Bridget de belki yukarıdadır. Ben odamdaydım. Odan nasıl ilerliyor diye sordu. Yalnızlığını saklamak için. Bu ev o kadar büyük değil ki. Evin erkeğinin karısı ile kızının evde olup olmadıklarını bilemeyeceği kadar veya aldırmayacağı kadar. Fena değil dedi. Görebilir miyim? Grania hep böyle mi olacak diye düşünüyordu. Babamla konuşmak hep diş çektirmeye mi benzeyecek? Tabii. Kızını odasına götürdü. İçeri giren Grania şaşkınlıktan bağırmamak için kendini zor tuttu. Akşam güneşi odaya girmiş, pencerenin içindeki sarı ve altın renkli sediri aydınlatıyordu. Morlu altın renkli perdeler ise sanki bir tiyatro sahnesinin perdeleriydi. Rafları kitap ve biblo doluydu. Ufak yazı masası ise akşam ışığında ışıl ışıl parlıyordu. Baba burası harika bir yer. Hiç böyle bir eser meydana getireceğini düşünmemiştim. Birbirimiz hakkında o kadar bilmediğimiz şey var ki. Ne olur baba, bu harika odayı seyretmeme izin ver. Şu fresklere bir bakayım. Ne kadar mükemmel. Evet, ya bu renkler baba? Sanki bir rüya. Sergilediği coşku babasının hissiz ve soğuk kalmasına izin vermeyecek kadar içtendi. Haklısın, bir rüyanın parçaları. Ama ben hep bir rüya peşine koşan bir aptal oldum Grania. Öyleyse ben deliliğimi senden aldım. Hayır sanmıyorum. Hayır, belki senin gibi sanatçı değilim. 1 milyon yıl çalışsam böyle bir oda yapamam. Ama benim de rüyalarım var. Onlar doğru düzgün rüyalar değil Grania, inan bana. Sana bir şey söyleyeceğim baba. Ben annemle senin dışında kimseyi sevmemiştim. Doğruyu söylemek gerekirse belki de seni annemden biraz daha çok sevdim. Belki daha fazla dinlemezsin ama şunu söylememe izin ver lütfen. Aşık olmanın anlamını şimdi anladım. Aşık olmak demek bir başkası için her şeyin en iyisini dilemek, onun kendinden bile daha mutlu olmasını istemek demek değil mi? Evet. Sesi ölü gibi çıkmıştı. Bir zamanlar sen de annem için böyle hissettin değil mi? Yani belki hala öyle düşünüyorsundur. Yaşlandıkça hisler değişiyor. Benim o kadar zamanım olmayacak. Sizin 25 yıllık bir beraberliğiniz oldu. Ama 25 yıl sonra Tony çoktan ölüp gitmiş olacak. Öyle çok sigara ve içki içiyor ki. Biliyorsun, yani 10 sene birlikte olsak ne mutlu bana. Grania, daha fazlasını hak ediyorsun. İnsanın sevdiği kişi tarafından sevilmesinden daha fazla ne olabilir ki? Bunu benim kadar sen de biliyorsun. O adama güvenilmez. Oysa ben sonuna kadar güveniyorum. Hayatımı ona teslim edecek kadar. Babasız bir bebekle seni bırakınca görürsün. Bu söylediklerimi o zaman hatırlayacaksın. Dünyada onun çocuğunu doğurmaktan daha çok isteyeceğim bir şey yok. Yap öyleyse ne duruyorsun? Grania ufak masanın üstündeki çiçeklere baktı. Bu çiçekleri sen mi alıyorsun baba? Kimin almasını bekliyorsun? Grania'nın gözleri yaşlıydı. İzin verseydin ben alırdım. Buraya gelir seninle oturur konuşurdum. Sana bir torun doğurunca onun da seve seve sana getirirdim. Bana hamile olduğunu mu söylemek istiyorsun? Bunu söylemeye mi geldin? Hayır. Ne zaman hamile kalacağım benim elimde. Herkes tarafından sevgiyle kabul göreceğine emin olmadan doğurmamaya kararlıyım. Bu çok uzun sürebilir dedi babası. Ama bu kez onun da gözleri yaşlıydı. Baba dedi, Sonra hangisinin daha önce davrandığını anlamadan gözyaşları karışacak biçimde birbirlerinin kollarında buldular kendilerini. Brigitte ile Fiona sinemaya gittiler. Onunla hala yatmadın mı? Hayır, ama acelesi yok. Her şey planladığım gibi ilerliyor, dedi Fiona. İlk çağlardan bu yana duyduğum en uzun plan, dedi Brigitte homurdanarak. Hayır, emin ol, ne yaptığımı çok iyi biliyorum. İçimizden birinin ne yaptığını bildiğini duymak hoşuma gidiyor, dedi Brigitte. Babamla Grania birdenbire çok duygusallaştılar. Grania aralarında hiçbir şey olmamış gibi babamın yanına gidip onunla oturuyor. Fena mı? Tabii ki fena değil, iyi bir şey ama bir muamma. Ya annen, o ne diyor? Hiçbir şey, o da başka bir muamma. Oysa ben Batı dünyasının en renksiz, en sıkıcı ailesi olduğumuzu sanıyordum. Şimdi ise tımarhanede yaşadığımı düşünüyorum. Eskiden senin acayip olduğunu düşünürdüm Fiona. Ama şimdi sana bak, annesinden iyi bir ahçı olmayı öğrenen, yakında oğlunu yatağa atmaya hazırlanan ev kuzusu olup çıktın. Bütün bunlar nasıl oldu? Brigitte muammalardan, açık seçik olmayan, akıl karıştırıcı şeylerden nefret ederdi. Çok mutsuz olduğu belliydi. Yemek dersleri çok başarılıydı. Bazen Barry'nin babası da evde oluyordu. Uzun boylu, esmer, dikkatli birisiydi. Karısından çok daha genç duruyordu. Ama onun aklı karışık olmadığına göre bundan daha tabii ne olabilirdi? Büyük bir fidanlık ve sebze bahçesinde çalışıyordu. Şehirdeki otellere, lokantalara ürünlerini ve çiçekleri götürüyordu. Fiona'ya hiç heyecansız, son derece yakın ve sıcak davranıyordu. Onunla ilgili hiçbir şeyi merak etmiyordu. Sanki bu evde oturmayan, kapıdan uğramış biri gibiydi. Zaman zaman Barry İtalyanca kursundan eve geliyor, onlarla birlikte hazırladıkları yiyecekleri yiyordu. Fiona ise dönmek için acele etmemesini söylerdi. Zaten yemek yemek için çok geç oluyordu. Hem dersten sonra sınıfta kalıp diğerleriyle konuşmaktan hoşlandığını söylememiş miydi? Fiona tek başına otobüse biner eve dönerdi. Buluşacakları başka akşamlar vardı nasıl olsa. Yavaş yavaş büyük ihanetin ayrıntılarını öğrenmişti. İlk başta dinlemek istememişti. Ne olur bütün bunları bana anlatmayın Bayan Haley. Sonra Bay Haley ile aradığınız düzeldiğinde pişman olacaksınız. Hayır, hiç pişman olmam. Biz seninle arkadaşız. Bunları çok daha önce doğru Fiona. İçinde kalın parçalar olmasını istemezsin. Anlattıklarımı dinlemelisin. Barry'nin babasının nasıl biri olduğunu bilmelisin. 2 yıl öncesine kadar her şey yolunda gidiyordu. İyi derken ne demek istediğimi anlardı ya. Çalışma saatleri baştan beri zordu ama çoktan alışmıştı kadın. Bazen sabaha karşı 4'te işbaşı yapar, bazen de gece çok geç saatlere kadar çalışırdı. Ama arada boş zamanları vardı. Örneğin öğle saatlerinde. 2 seansına sinemaya gittikleri günleri unutmuyordu. Arkasından bir yerde çay içer, pasta yerlerdi. Bütün komşuları ona gıpta ediyordu. Hiçbiri gündüz vakti kocalarıyla sinemaya gitmezdi. Eskiden karısının çalışmasını da istemezdi. İkisine ve çocuklarına yetecek kadar para kazandığını söylerdi. Karısının sadece eve bakmasını, güzel yemekler pişirmesini ve işten döndüğünde onu beklemesini isterdi, o kadar. Böylece hayatlarının mutlu ve huzurlu olacağını söylerdi. 2 yıl önce birden her şey değişmişti. Bir kadın tanımıştı. Onunla ilişkiye girmişti. Nasıl emin olabiliyorsunuz Bayan Haley, diye sordu Fiona. Yaptığı keke koyacağı kuru üzümleri tartarken. Sorun başka yerde de olabilir. Örneğin işinde veya trafiğin gittikçe zorlaşmasında. İşten çıkışta trafiğin nasıl olduğunu biliyor musunuz? Onun eve geldiği saatte, sabahın 4'ünde trafik filan yok. Yüzü taş gibiydi. Belki de o korkunç iş saatleridir. İş yeriyle konuştum. Haftada 28 saat çalışıyor. Oysa evde onun en az 2 katı yok. Ya yolda geçen zaman? İşe gitmese en fazla 10 dakikasını alır, dedi Barry'nin annesi. Belki de yalnız kalmaya ihtiyacı vardır. Yalnız kalacak çok vakti var. Nasıl olsa misafir odasında yatıyor. Belki sizi uyandırmamak içindir. Belki de yanımda olmamak için. Böyle biri varsa kim olduğunu düşünüyorsunuz? Bilmiyorum ama bulacağım. İşten biri olabilir mi sizce? Hayır, hepsini tanıyorum. Öyle biri yok orada. Ama işi dolayısıyla tanıdığı biri olabilir. Belki de Dublin'in yarısı demektir. Kadının anlattıklarını dinlemek çok üzücüydü. Bu kadar mutsuzluğa şahit olmak. Barry'e kalsa hepsi hayal ürünüydü. Sana kafasındakilerden hiç söz ediyor mu merak ediyordu Barry. Fiona ise unlu hamur tahtaları, fokurdayan tencereler arasında anlatılanları adeta dinsel bir gizlilik içerdiklerini düşünüyordu. Çoğunlukla her iş bitince kucağında mırıldayan yarı kör Carsicano'yu kanepede otururlardı, birlikte birer fincan kahve içerlerdi. Arada sırada bölük pörçük diye yanıtlardı yarı yalan söyleyerek. Nessa Haley, Fiona'yı arkadaşı gibi gördüğüne göre anlatılanları da tekrarlamak arkadaşlığa sığmazdı. Barry ile Fiona çok sık birlikte oluyorlardı. Birlikte futbol maçlarına, sinemaya gidiyorlar. Hava düzeldikçe de motorla Fiona'nın hiç bilmediği Wicklow veya Kildare gibi yerlere gidiyorlardı. Barry, Viaggio diye adlandırdıkları İtalya seyahatine katılmasını teklif etmemişti. Fiona yakın zamanda bunu önereceğini umarak pasaport almak için başvuruda bulunmuştu. Zaman zaman Haziran ortalarında Dublin'de yapacakları düğünlerine davet eden Luigi ve Suzy ile dörtlü olarak çıkıyorlardı. Suzy sevinçle Luigi'nin Roma'da evlenmekten vazgeçtiğini söylüyordu. Hem kendi ailesi hem de Luigi'nin ailesi hayır demişti. İtalyanca kursuna katılmayan bütün arkadaşları ise deli olduklarını söylemişlerdi. Bunun yerine balayını Roma'da geçireceklerdi. Sen de İtalyanca öğreniyor musun diye sormuştu Fiona. Hayır, benimle konuşmak isteyen dilimi konuşur dedi. Kuzey kutbuna gitse de oradaki Eskimoğulların dilini konuşmasını bekleyen o güzel ve hoş kız. Sonra para toplamak için düzenlenen o büyük yemek yapıldı. Yemeklerden İtalyanca kursundaki 30 kişi sorumluydu. İçkileri bazı içki dükkanları ve süpermarketler veriyordu. Birisi gazetede resimleri çıkarsa para almadan çalacak müzisyenler bulmuştu. Her öğrenci adam başı 5 pound verecek en az 5 kişi bulmak zorundaydı. Böylece Viaggio için 750 pound toplanacaktı. Sonra büyük bir eşya piyangosu yapılacaktı. Ödüller çok fazla olduğu için en az 150 pound da buradan gelecekti. Seyahat acentesi fiyatı durmadan indiriyordu. Roma'da bir pansiyonda yer ayrıtılmıştı. Floransa'ya bir geceliğine gidildiğinde bir misafirhanede konaklayacaklardı. Oradan Siena'ya ve Roma'ya döneceklerdi. Barry davete gelecek 5 kişiyi toparlamaya çalışıyordu. Gelmeni istiyorum baba, benim için çok önemli. Annemle ben nasıl iş toplantılarına gelirdik unuttun mu diyordu. Boş olup olmayacağımı bilmiyorum oğlum. Boşsam gelirim, bundan fazlasına söz veremem. Barry, Fiona'yı, annesini, işten bir arkadaşını ve bir komşusunu götürecekti. Fiona, Bridget'le Grania'ya söylemek istedi ama onlar babalarından dolayı zaten gidiyorlardı. Suzy de Luigi ile gidiyordu. Müthiş bir gece olacaktı. Yemek dersleri devam ediyordu. Fiona ile Barry'nin annesi parti için çok egzotik bir tatlı yapacaklardı. Tatlının adı cannoli'ydi. Kuru meyveler, fındık, ricotta peyniri hamurla hazırlanıp kızartılacaktı. ''Bunun bir makarna çeşidi olmadığından emin misiniz?'' diye sordu merakla Barry. ''Hayır'' dedi kadılar. ''Ona cannelloni derlerdi. Hiçbir şey bilmiyordu. Signora'ya sormalıydı.'' ''Signora, cannoli alla siciliana, dünyanın en ağız sulandırıcı yemeğidir.'' dedi. Fiona ile Nessa Haley arasındaki samimiyet gittikçe ilerliyordu. Fiona, Barry'den gerçekten hoşlandığını söylüyordu. Onun ne kadar verici ve iyi biri olduğunu bildiğini ama ev kurmaya hazır olmadığını düşündüğü için acele etmekten kaçındığını söylüyordu. Barry'nin annesi de kocasından vazgeçemediğini itiraf ediyordu. Bir zamanlar madem ki beni sevmiyor, kimi seviyorsa onu gitsin diye düşündüğünü, şimdi ise onu bırakamayacağını söylüyordu. Neden acaba diye sormuştu Fiona merakla. Hastaneye yattığımda hani o deliliği yaptıktan sonra hastanede kalırken bana çiçek getirdi de ondan. Sevmeyen bir erkek bunu yapmazdı. Ne derse desin, ne kadar kalmaya mecbur edildiğini söylerse söylesin. Bu hareketi bana bağladığını gösteriyor. Benim dayanağım da bu işte. Fiona gözlüklerinin arkasında kocaman gözleri ve unlu elleriyle donup kalmıştı. Ve kendine cehenneme kadar yolum var diyordu. Eğer bir açıklama yapacaksa şimdi yapması gerektiğini bilerek karar veremeden düşünüyordu. Sonra Nessa Haley'nin yüzüne, umut dolu gözlerine bakınca sorunun gerçek boyutunu fark etti. Kadına o belalı frezyaları getirenin kendisi olduğunu, kafeteryada çalışan gözlüklü kız olduğunu nasıl söyleyebilirdi? Sözde intihar etmek istediğini bilmeyen Fiona. Bu konuyu hiç tartışmamışlardı. Fiona nedensiz yere kadını umutlandırmıştı. Şimdi ne yaparsa yapsın o umudu ve yaşam sevgisini yok etmemeliydi. Öyleyse başka bir yol bulmalıydı. İleride kayınvalidesi olacak kadın sevmeyen insan çiçek göndermez diye tekrarladıkça Fiona da Tanrım bana bir yol göster diye çaresizce yalvarıyordu. Suzy olsa ne yapması gerektiğini bilirdi diye düşünüyordu. Ona soramazdı. Suzy Luigi'ye söyler, Luigi de Bartolomeo'ya diye hitap etmekte ısrar ettiği eski arkadaşı Barry'e yetiştirirdi. Hem Suzy'nin olanları öğrendiğinde Fiona'dan nefret edeceği kesindi. Bridget ve Grania Dune'dan da medet umamazdı. Onlar sadece Fiona'nın eski haline döndüğünü, incir çekirdeğini doldurmayan konuları büyüttüğünü söylerlerdi. Okulda bu deyimi kullanan bir öğretmenleri vardı. İncir çekirdeğini doldurmayan konuları büyütmeyin kızlar derlerdi. Kızlar da gülmemek için yumruklarını boğazlarına sokarlardı. Daha sonra Bridget ile Grania bu deyimin Fiona'ya çok uyduğunu söylemişlerdi. Oysa bunun kızı ne kadar önemsediğini, bir incir çekirdeği olduğunu bir bilselerdi, nasıl olsa bütün kabahat sende diyeceklerdi. Limonlu pay yapıyorlardı. Bayan Haley, beni seviyorsun değil mi diye sordu. Çok dedi Fiona. Bana gerçeği söylersin değil mi? Tabii. Fiona'nın sesi birden zayıflamış gibiydi. Korkunç haberleri bekliyordu. Birileri o çiçekleri getirenin kendisi olduğunu söylemişti. Belki böylesi daha hayırlıydı. Sence renklerimi öğrenmeli miyim? Renklerinizi mi? Evet, bana yakışan renkleri. Hangi renklerin yüzümü yorgun gösterdiğini belirleyen bir danışmana gitmek. Anlaşılan çok bilimsel bir şey. Fiona ne diyeceğini bilemiyordu. Kaç para alıyorlarmış diye sordu sonunda. O sorun değil, param var. Bu konuları iyi bilmem ama arkadaşıma sorarım. O iyi bir fikir olup olmadığını bilir. Teşekkürler Fiona dedi. 45 yaşında olmasına karşın 75 yaşındaymış gibi görünen ve Fiona sayesinde kocasının hala kendisine aşık olduğuna inanan Bayan Haley. Suzy harika bir fikir dedi. Ne zaman gideceksin diye sordu. Fiona kendisi için sormadığını itiraf edecek cesareti bulamadı. Suzy'nin bir danışmana gitmesini olağan karşılamasını biraz da üzülmüştü. Son zamanlarda olgun görünüp ufak sorunları büyütmemeye öyle büyük çaba sarf ediyordu ki kendinden emin bir şekilde evet dedi, çoktandır bunu düşünüyordum. Olumlu haber Nesle Haley'i sevindirmişti. Yapmamız gereken bir şey daha var demişti iştenlikle. Bence pahalı bir berbere gidip yepyeni modern saçlar kestirmeliyiz. Fiona bayılacak gibiydi. Viaggio için biriktirdiği tüm paralar, hepsi son kuruşuna kadar Barry'nin annesiyle yapmak zorunda kaldığı bu değişiklik uğruna yok olacak. Suzy bildiği bir kadın berberi okulundan söz ederek imdada yetişti. Paranın bir kısmını kurtardı. Haftalar geçiyor, Bayan Haley kahverengi yerine pastel, açık renkli giysiler giyiyor, güzel koyu renkli şallar takıyordu. Saçlarını boyatmış ve kısacık kestirmişti. Artık 75 yaşında değil 50 yaşında duruyordu. Fiona'nın koyu renkli parlak saçları da kısacık kesilmişti. Dümdüz bir perçemi vardı. Herkes harika göründüğünü söylüyordu. Parlak kırmızı veya sarı renkte giysiler giyiyordu artık. Hastanede bir iki doktor ondan hoşlandıklarını belli edecek şekilde laf atmışlardı. Fiona da eskisi gibi evlenme teklif ettiklerini sanacağına yarı alaylı gülerek cevap vermişti. Barry'nin babası evde çok fazla bulunmasa da eskisinden daha çok vakit geçirmeye başlamıştı. Fiona evdeyken ona alabildiğince iyi davranmaya özen gösterdiği belli oluyordu. Yine de ne yeni saç biçimi ne de yeni giysilerle ilişkili olaylardan önceki duruma getireceği benzemiyordu. Anneme ne kadar iyi davranıyorsun, harika görünmeye başladı diyordu Barry. Ya ben? Ben de harika görünmüyor muyum? Sen hep harikaydın ama beni dinle. Sakın annemin intihar ettiğini biliyor olma. Sık sık sana söylediğime dair yemin ettiriyor bana. Senin saygını yitirmek onu çok üzer. Fiona bu sözleri duyunca yutkunuyordu. Gerçeği Barry'e de anlatamazdı. Hayatları boyunca bir yalanla yaşayan başkaları da vardı herhalde. Bu o kadar önemli bir yalan değildi ama çok yanlış ümitlere yol açmıştı.